Iron 10, Piramit, Henning Mankell, sayfa 114. Wallander mutfağa gidip az önce duyduğu her şeyi yazdı. Birisi Hall'ın veya Hanson'u soruyordu. Bu yaklaşık bir ay önce olmuştu. Hall'ın fazladan bir kilit taktırdığı sıralarda. Hall'ını arayan adamın bir göz kapağı sarkıktı öyle ya da böyle serseri gibi görünüyordu ve muhtemelen Pildams Park'ta takılıyordu. Wallander kalemi bıraktı. Buna hem Berk'le de konuşacağım diye geçirdiği içinden. Şimdi elde doğru düzgün bir ipucu vardı. Sonra Wallander Jespersen'den çevresinde Alexandra Batista adında bir kadını duyan biri olup olmadığını sorması gerektiğini de düşündü. Özensiz davrandığı için rahatsız oldu. İyi düşünemedim dedi kendi kendine. Saçma sapan hatalar yapıyorum. Saat 8'e çeyrek vardı. Wallander dairede bir oraya bir buraya yürüyordu. Gergindi ama midesi şimdi iyi durumdaydı. Löderup'taki babasının yeni telefon numarasından aramayı düşündü ama muhtemelen tartışmaya başlayacaklardı. Mona ile uğraşmak yeterliydi. Vakit geçirmek için evin etrafında yürüyüşe çıktı. Yaz gelmişti. Akşam vakti hava sıcaktı. Planladıkları Skagen gezisine ne olacağını merak etti. 8:30'da dairesine döndü. Saatini önüne koyup mutfak masasına oturdu. Çocuk gibi davranıyorum diye düşündü ama şimdi daha farklı ne yapacağımı bilmiyorum. Saat 9'da Mona aradı. Hemen cevap verdi. Sen telefonu kapatmadan önce açıklamak istediğim şeyler var diye başladı Wallander. Telefonu kapatacağımı nereden çıkardın? Bu cevap onu hazırlıksız yakalamıştı. Kendini ne söyleyeceğine iyi hazırlamıştı. Sözüm ona devraldı. Aslında bir açıklaman olduğuna inanıyorum dedi. Ama şu anda bu beni ilgilendirmiyor. Bence buluşup yüz yüze konuşmalıyız. Şimdi mi? Bu akşam olmaz ama yarın. Müsait misin? Tamam, olur. O zaman senin yanına geleceğim ama saat 9'a kadar gelemem. Annemin doğum günü uğrayacağımı söz verdim. Akşam yemeği hazırlayabilirim. Gerek yok. Wallander hazırladığı açıklamalara yeniden başladı ama Mona sözünü kesti. Yarın konuşalım, şimdi telefonda değil. Konuşma bir dakikadan daha kısa sürede bitmişti. Wallander'in beklediği gibi olmamıştı. Ardından burnuna kötü kokular gelse de hayal etmeye bile cesaret edemediği bir konuşma olmuştu. Akşamın geri kalanını evde geçirme düşüncesi onu huzursuz etmişti. Henüz 9'u çeyrek geçiyordu. Pildams Park'ta yürüyüşe çıkmamı hiçbir şey engelleyemez diye düşündü. Belki göz kapağı sarkmış bir adamla bile karşılaşabilirim. Wallander kitaplığındaki bir kitabın sayfaları arasına sıkıştırdı. Toplam 100 kronu çıkardı, paraları cebine koydu, paltosunu aldı ve çıktı. Rüzgar yoktu, hava hala sıcaktı. Otobüs durağına yürürken bir operada melodi mırıldandı, Rigoletto. Otobüsün geldiğini görüp koşmaya başladı. Pildams Park'a vardığında bunun iyi bir fikir olup olmadığını düşünmeye başladı. Büyük bir parktı. Ayrıca bir cinayet şüphelisini arıyordu aslında. Kendi başlarına hareket eden polislere yönelik uyarıları hatırladı. Ama yürüyebilirim diye düşündü. Üniformam yok, kimse polis olduğumu bilmiyor. Ben sadece görünmez köpeğini gezdiren bekar bir adamım. Wallander parktaki patikalardan birinde yürümeye başladı. Bir grup genç bir ağacın altında oturuyordu. Biri gitar çalıyordu. Wallander birkaç şişe şarap gördü. Şu anda kaç tane yasayı çiğnediklerini merak etti. Lowman olsaydı kesinlikle çabucak harekete geçerdi. Ama Wallander öylece geçip gitti. Birkaç yıl önce kendisi de ağacın altında oturan insanlardan biriydi. Ama şimdi bir polisti ve halka açık yerlerde şarap içen kişileri gözaltına almalıydı. Bu düşünceyle başını salladı. Ağır ceza soruşturmalarında çalışmaya başlayana kadar zor da olsa bekleyecekti. Bunun için polis olmamıştı. Yazın akşam sıcağında gitar çalıp şarap içen gençleri yakalamak için değil. Gerçekten büyük suçluları yakalamaktı amacı. Şiddet içeren suçlar veya büyük çaplı hırsızlık ya da uyuşturucu kaçakçılığı yapanlarla mücadele edecekti. Parkın içine doğru yürüdü. Uzaktan trafiğin uğultusu geliyordu. Birbirine sımsıkı sarılmış iki genç yürüyordu. Wallander Mona'yı düşündü. Muhtemelen işe yarayacaktı. Yakında Skagen'e gideceklerdi ve bir daha asla randevularına geç kalmayacaktı. Wallander durdu. Birkaç kişi çok uzak olmayan bir bankta oturmuş içki içiyordu. İçlerinden biri yerinde durmayan bir Alman kurdunun tasmasını çekiştiriyordu. Wallander yavaşça onlara yaklaştı. Ona hiç ilgi göstermediler. Wallander göz kapağı sarkık kimse göremedi. Ama ayakları üzerinde sallanmadan duramayan bir adam birden Wallander'in önüne dikildi. Çok yapılı bir adamdı. Gömleğinin açık düğmesinin altından şişmiş karın kasları görünüyordu. ''Bir onluğa ihtiyacım var.'' dedi. Wallander başta hayır demek istemişti. 10 kron çok paraydı, sonra fikrini değiştirdi. ''Bir arkadaşımı arıyorum.'' dedi. Göz kapağı sarkmış bir adam. Wallander cevap alabileceğini düşünmemişti, ancak beklenmedik bir cevap alarak şaşırdı. ''Rune burada değil, sadece şeytan bilir nerede olduğunu.'' ''Evet o.'' dedi Wallander, ''Rune.'' ''Sen de kimsin be?'' dedi sallanan adam. ''Benim adım Kurt.'' dedi Wallander, ''eski bir arkadaşıyım.'' ''Seni daha önce hiç görmedim.'' Wallander ona bir onluk verdi. ''Onu görürsen söyle.'' dedi Wallander, ''ona Kurt'un burada olduğunu söyle. Bu arada Rune'nin soyadını biliyor musun?'' ''Soyadı var mı onu bile bilmiyorum.'' ''Rune, Rune'dir.'' ''O halde nerede yaşıyor?'' Adam bir an sallanmayı bıraktı. ''Arkadaş olduğunuzu söylediğini sanıyordum. O zaman nerede yaşadığını da biliyorsundur.''
''Çok yer değiştiriyor.''
Adam bankta oturan diğerlerine döndü. ''Aranızda Rune'nin nerede yaşadığını bilen var mı?'' Devamında konuşma son derece karışık bir hal aldı. İlk başta hangi Rune'den bahsettiklerini anlamaları uzun zaman aldı. Sonra bu Rune'nin nerede yaşayabileceğine dair birçok öneri sunuldu. Tabii bir evi varsa eğer. Wallander bekledi. Bankın yanındaki Alman kurdu konuşma boyunca havladı. Kaslı adam döndü. ''Rune'nin nerede yaşadığını bilmiyoruz.'' dedi, ''ama ona Kurt'un burada olduğunu söyleyeceğiz.'' Wallander başını sallayıp hızla uzaklaştı. Elbette yanılıyor olabilir, göz kapağı sarkık birden fazla kişi olabilir, yine de doğru yolda olduğundan emindi. Hemen Hemberg'le iletişime geçip parkın gözetim altına alınmasını önermesi gerektiği aklına geldi. Belki polis kayıtlarında göz kapağı sarkmış bir adam vardır. Sonra Wallander kararsız kaldı. Yine çok hızlı ilerliyordu. Önce Hemberg'le kapsamlı bir görüşme yapmalıydı. Ona isim değişikliğini ve Jespersen'in söylediklerini anlatmalıydı. O zaman bunun bir ipucu olup olmadığını Hemberg karar verir. Wallander Hemberg'le konuşmak için ertesi günü bekleyecekti. Wallander parktan ayrılıp otobüsle eve döndü. Mide üşütmesinden dolayı hala yorgundu. Gece yarısından önce uykuya daldı. Ertesi gün Wallander saat 7'de dinlenmiş olarak uyandı. Midesinin tamamen normale döndüğünü fark ettikten sonra bir fincan kahve içti. Ardından danışmadaki kızın kendisine verdiği numarayı çevirdi. Babası telefonu defalarca çaldıktan sonra açtı.
''Sen misin?'' dedi sert bir şekilde. ''Bütün bu karmaşa içinde telefonu bulamadım.''
''Neden emniyeti arayıp kendini uzaktan akrabam olarak tanıttın? Babam olduğunu söyleyemez miydin?''
''Polislerle anılmak istemiyorum.'' diye yanıtladı babası. ''Neden beni görmeye gelmiyorsun?''
''Nerede yaşadığını bile bilmiyorum. Christina evi belli belirsiz tarif etti sadece.''
''Bir yolu bulamayacak kadar tembelsin. İşte senin problemin bu.''
Wallander konuşmanın yanlış bir yöne saptığını fark etti. Şimdi yapabileceği en iyi şey bunu bir an önce bitirmekti. ''Birkaç gün sonra gelirim.'' dedi. ''Önce yol tarifi alman gerek. Orayı beğendin mi?''
''Güzel.''
''Bu mu cevabı?''
''Güzel.'' ''Eşyalar biraz karışık ama karışıklığı hallettikten sonra mükemmel olacak. Eski bir ahırda harika bir stüdyom var.''
''Görmeye gelirim.'' dedi Wallander.
''Seni karşımda görene kadar buna inanmıyorum.'' dedi babası. ''Polislere gerçekten güvenemezsin.''
Wallander konuşmayı bitirip kapattı. 20 yıl daha yaşayabilir diye düşündü umutsuzca. Onunla uğraşmak zorunda kalacağım. Asla kaçamayacağım. Artık bununla yüzleşmeliyim. Daha şimdiden böyle huysuzca yaşlandıkça daha da çekilmez olacak.
Wallander'in iştahı yeni yeni açılıyordu. Birkaç sandviç yedikten sonra otobüse binip emniyete gitti. 8'i biraz geçerken Hamburg'in yarı açık kapısını çaldı. Cevap olarak bir homurtu duyunca içeri girdi. Hamburg ilk kez ayaklarını masaya koymamıştı. Pencerenin önünde durmuş bir sabah gazetesini karıştırıyordu. Wallander içeri girerken Hamburg onu neşeli bir ifadeyle iyice inceledi.
''Midyeler dedi, dikkat etsin, iyi olur, sudaki her şeyi emiyorlar.''
''Başka bir şeyden de olabilir.'' dedi Wallander kaçamak bir tavırla.
Hamburg gazeteyi bırakıp yerine oturdu.
''Seninle konuşmam gerek.'' dedi Wallander
ve 5 dakikadan uzun sürecek.
Hamburg başıyla ziyaretçi koltuğunu işaret etti. Wallander, Howland'ın adını birkaç yıl önce değiştirdiği bilgisini keşfettiğini söyledi. Hamburg'in hemen dikkat kesildiğini fark etti. Wallander devam ederek ona Jespersen'de yaptığı konuşmayı, dün geceki ziyaretini ve Pildams Park'taki yürüyüşünü anlattı. Rune adında bir adam diye bitirdi, soyadı yok ve bir göz kapağı sarkık.
Hembek söylediği her şeyi sessizce düşündü. Soyadı olmayan insan olmaz dedi sonra ve Malmö gibi bir şehirde göz kapakları düşük bu kadar çok insan da olamaz.
Sonra kaşlarını çattı.
''Sana daha önce kendi başına hareket etme demiştim. Dün gece benimle ya da başka biriyle iletişime geçmeliydin. Parkta tanıştığın insanları alır biraz kapsamlı sorgulardık. İnsanlar ayıkken daha fazlasını hatırlar. Mesela bu adamlardan birinin adını yazdın mı?''
''Polis olduğumu söylemedim. Rune'nin bir arkadaşı olduğumu söyledim.''
Hamburg başını salladı.
''Böyle şeyler yapamazsın.'' dedi. ''Aksine zorda kalmadıkça açık hareket ederiz.''
''Benden para istedi.'' dedi Wallander kendini savunarak. ''Aksi takdirde yanından geçip giderdim.''
Hamburg göz ucuyla baktı. ''Pildams Park'ta ne yapıyordun?''
''Yürüyüşe çıkmıştım.''
''Kendi başına araştırma mı yapıyordun?''
''Hastalığımdan sonra biraz hareket etmeye ihtiyacım vardı.''
Hamburg hiç inanmış gibi görünmüyordu.
''Yani Pildams Park'ı seçmenin nedeni tamamen tesadüf müydü?''
Wallander cevap vermedi. Hamburg koltuğundan kalktı.
''Bu gelişmeden sonra birkaç kişiyi görevlendireceğim. Şimdi mümkün olan en geniş cephede ilerlememiz gerekiyor. Batista'yı öldürenin Hall'ın olduğuna inanmıştım ama bazen yanılıyor insan. Yanılınca yapabileceğin tek şey her şeye baştan başlamak.''
Wallander Hamburg'in odasından çıkıp alt kata indi. Lowman'dan kaçabilmeyi umuyordu ama sanki amiri onu bekliyordu. Lowman elinde bir fincan kahveyle toplantı odasından çıktı.
''Nerede olduğunu merak etmeye başlamıştım.'' dedi.
''Hastaydım.'' dedi Wallander.
''Birkaç kişi seni buralarda gördüğünü söyledi.''
''Şimdi iyiyim.'' dedi Wallander. ''Midemi bozmuştum midyeden.''
''Yaya devriye görevine atandın.'' dedi Lawman. ''Hawken sonla konuşursun.''
Wallander devriye ekibinin görevlendirildiği odaya yürüdü. İri yapılı, şişman ve sürekli terleyen Hawken son masada oturmuş bir dergiyi karıştırıyordu. Wallander içeri girdiğinde başını kaldırdı.
''Şehir merkezine de Wittberg 9'da çıkacak. 3'te bitirirsiniz devriyeyi. Onunla git.''
Wallander başını sallayıp soyunma odasına gitti. Dolabından üniformasını çıkarıp üstünü değiştirdi. Tam giyinmişti ki Wittberg içeri girdi. 30 yaşındaydı ve her zaman yarış arabası kullanma hayalinden bahsederdi. 9'u çeyrek geçe emniyetten ayrıldılar.
''Sıcak havalarda her şey daha sakin olur.'' dedi Wittberg. ''Bu bölgede müdahale edilecek çok şey olmaz. Belki tüm gün böyle sakin geçer.''
Tüm gün gerçekten de sakin geçmişti. Wallander 3'ü kısa bir süre geçerken üniformasını çıkarana kadar yolun ters tarafından bisiklet süren birini durdurmak dışında başka müdahalede bulunmamışlardı. Wallander eve saat 4'te geldi. Yol üstünde bir dükkanda durmuştu. Belki Mona fikrini değiştirirdi. Muhtemelen geldiğinde acıkmış olurdu. 4.30'da duş alıp üstünü değiştirmişti. Mona'nın gelmesine daha 4.5 saat vardı. Wallander Pildams Park'ta bir kez daha yürüyüşe çıkmamı hiçbir şey engelleyemez diye düşündü. Özellikle de görünmez köpeğimle dışarıdaysam. Tereddüt etti. Hamburg'in emri oldukça açıktı.
Yine de gitti, 5:30'da aynı yoldan yürüdü. Gitar çalıp şarap içen gençler gitmişti. Sarhoşların oturduğu bank da boştu. Wallander 15 dakika daha kalmaya karar verdi, sonra eve gidecekti. Bir tepeden aşağı yürüyüp durdu. Büyük gölette yüzen ördekleri izledi. Yakınlarda öten kuşların sesini duydu. Ağaçlar ilk yaza hazırdı. Yanından yaşlı bir çift geçti. Birinin zavallı kız kardeşi hakkında konuşuyorlardı. Kimin kız kardeşi olduğunu ve ona neden böyle acıdıklarını asla öğrenemedi. Bir ağacın gölgesinde oturan iki kişiyi gördüğünde geldiği yoldan dönmek üzereydi. Sarhoş olduklarını söyleyemezdi. Adamlardan biri ayağa kalktı, yürüyüşü dengesizdi. Hala ağacın altında oturan arkadaşının başı hareket ediyordu. Çenesi göğsüne yaslı, uykuda gibiydi. Wallander yaklaştı ama önceki gece gördüğü adamlardan biri değildi. Adam kötü giyinmişti ve ayaklarının arasında boş bir vodka şişesi vardı. Wallander yüzünü görebilmek için çömeldi. Aynı anda arkasındaki çakıllı patikada bir ayak sesi duydu. Arkasını döndüğünde orada duran iki kızı gördü. Nereden hatırladığını çıkaramadığı kızlardan birini tanıdı. ''Şu lanet polislerden biri'' dedi kız, ''gösteri de bana vuranlardan.'' Sonra Wallander kim olduğunu anladı. Önceki hafta kafede kendisine bağıran kızdı. Wallander ayağa kalktı. Aynı anda diğer kızın yüz ifadesinden arkasında bir şeylerin döndüğünü anladı. Hızla arkasına döndü. Ağacın altındaki çömelen adam uykuda değildi. Şimdi ayakta ve elinde bir bıçak vardı. Ondan sonra her şey çok hızlı oldu. Wallander daha sonra sadece kızların çığlık atıp kaçtığını hatırlayacaktı. Wallander kendini korumak için kollarını kaldırmıştı ama artık çok geçti. Hamleyi engellemeyi başaramamıştı. Bıçak göğsünün tam ortasından girdi, içini sıcak bir karanlık kapladı. Daha çakıllı patikaya düşmeden hafızası neler olduğunu kaydetmeyi bırakmıştı. Ondan sonra her şey sise gömülmüştü. Ya da belki her şeyin beyaz ve durgun olduğu yoğun akan bir denize. Wallander 4 gün boyunca derin bir bilinç kaybı içinde yattı. 2 büyük operasyon geçirdi. Bıçak kalbini sıyırmıştı ama hayatta kaldı ve yavaşça sisten döndü. Nihayet 5. günün sabahı gözlerini açtığında ne olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyordu. Ama yatağının yanında tanıdığı bir yüz vardı. Her şey demek olan bir yüz. Mona'nın yüzü. Ve gülümsüyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 124.